Yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının birinci bölümündeyiz ve yakılmalık adak ile ilgili yasaya geliyoruz. Yakılmalık adak ile ilgili yasa, yasa kitabının yani tesniyenin 6. bölümünde bulunur. Sabah ve akşam sunuları yakılmalık sunulardı ve bunlar Harun ile kahinlerce tüm İsrail ulusu için sunulurdu. Buna sürekli yakılmalık sunu denir. Mesih İsa da sürekli bizim için dua etsin diye kendisini adadı ve sonsuza dek yaşamaktadır. Bir Mesih imanlısı bir kez şöyle yazdı. Açık denizlerdeki bütün gemilerim direkleri ve yelkenleri kırılmış olarak rüzgarda savrularak geri gelseler bile onun bükülmez bileğine yani Rabbin bükülmez bileğine güveneceğim, kuşkulanmayacağım. Kötü görünenden benim için iyilik yarattığına inanacağım. Yelkenlerim paramparça olduğu için gözyaşı döksem bile en iyi umutlarım paramparça yerde yatarken bağıracağım. Sana güveniyorum. Evet, ben hayatımı İsa Mesih'e teslim ettim ve tümüyle ona güveneceğim. Ölümün eşiğinde bile Rabbin huzuruna çıkacağımı bilerek Rabbin ölümünde ben hayat bulduğum için ona güveneceğim. Hayat nefesi ciğerlerimde teneffüs edildiği süre onun ölümüne güveneceğim. Başka hiçbir şeye, hiçbir kişiye, hiçbir nesneye güvenemem. Hayatımın her hücresini onun ölümüne teslim ederim. Böyle bir ortamda Tanrı beni yargılayacak olursa ki bunun olmayacağını biliyorum çünkü İsa Mesih'te olana yargı yoktur. Yine de yargılayacak olsa bile Rab'be diyeceğim. Rab, şu anda İsa Mesih'in ölümünü senin yargın ile benim arama koyuyorum. Başka hiçbir şekilde seninle tartışamam, sana cevap veremem. Kendimi savunamam. Rab bana, sen günahlısın diyecek olsa yine ona söyleyecek sözüm olamaz. Sadece ona derim, Rab, İsa Mesih'in ölümünü, onun çarmıhını günahlarım ile benim arama koyarım. Günahlarım konusunda ben hesap veremem ama hayatım konusunda hesap vermeliyim. Tanrı bizi olduğumuz gibi kabul eder ama daha gelişmemizi şiddetle arzular. Onunla işbirliği yapmayı öğrendiğimiz zaman ve yaşamımızın en yüksek aşamada iyi olabilmesi için onun amacını aradığımız zaman, onun bizler hakkında zaten inandığı şeye biz de inanabiliriz. Yani şimdiki halimizden çok daha iyi olabileceğimize. Ebediyen geçmişteki halimizin kurbanı olmak zorunda değiliz. Tanrı günahlarımızın, zayıflıklarımızın üstesinden gelip gelişmemiz için içimize değişme gücü koydu. Tüm bunları çarmıh üzerinde akıtmış olduğu kanı sayesinde yaptı. Tanrı benim cılız hayatımla tatmin olamaz. Ama beni seven ve kendisini benim uğruma feda etmiş olan İsa Mesih'in yaptıklarıyla tatmin oldu. Ben Mesih'teyim ve Rab Tanrı beni Mesih'te görür. İşte o zaman benimle de tatmin oluyor. Şimdi ise yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağı, doğru sayacağı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık etti. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla doğru sayar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın inayetiyle karşılıksız olarak aklanırlar. Yine ünlü bir müjdeci şöyle yazdı. Ona sadık kalmak, onu hayatımın parçası yapmak için boşuna mücadele vermişim. Artık mücadele etmeyeceğim çünkü o beni kabullenmekte hiçbir zaman pes etmeyecektir. Beni hiçbir zaman terk etmemek, hiçbir zaman beni ihmal etmemek için söz vermedi mi? Ben İsa ile birim. Onun bolluğunu ondan almaya çalışmak tümüyle bir hataydı. O benim bir parçam olamaz. Ben onun parçasıyım. Her birimiz onun bedeninin bir uzvu, bu sarmaşığın bir dalıyız. Ah, yücelmiş bir kurtarıcıyla gerçekten bir olmanın ne kadar harikulade bir şey olduğunu düşünün. Değerli kardeşim, İsa'nın sunduğu kurbanın kanı sana hayat sağladı mı? Sen bugün ona iman etmiş durumda mısın? Senin günahların konusunda Tanrı'nın öfkesini yatıştırabilecek tek kişi İsa Mesih'tir. Sen halen kendi emeklerini, kendi gücünle, kendi bencil sunularını Tanrı'ya getirmeye mi çalışıyorsun? Bundan vazgeç, ona iman et ve onda yaşa. Şimdi bölüm 2'ye geldik. Konu tahıl sunusu. Bu sunu Mesih İsa'nın şahsını ve onun çarmıh üzerinde yapmış olduğu işi dile getirir. Yakmalık sunu ya da adak ise İsa Mesih'i en derin şekilde nasıl anlayacağımızı gösterirken onun ölümünü de sergiliyor. Tahıl sunusu Mesih'in insan olduğunu, onun tam bir kusursuzluk ve güzellik içinde insanlığını dile getirir. Bu bölümü çalışırken göreceğiz ki Mesih sonsuz yaşam ekmeği olarak önümüze çıkacaktır. Tahıldan söz edilirken İsa Mesih'in bir buğday tanesi gibi toprağa düştüğünü ve öldüğünü, bu sayede de çok ürün verildiğini İncil'de okuyoruz. Tahıl sunusu ekmeğin hazırlanışında kullanılan malzemeleri simgesel anlamında İsa'nın insanlığı ile bağdaştırır. Bazı çevirilerde buna et sunusu denir ama aslında et ya da kan ile hiçbir bağlantısı yoktur bunun. Bu sunu tüm diğer sunulardan daha farklıdır. Ancak şunu söylemek yerinde olur. Genelde bu sunu diğer sunularla birlikte yapılırdı. Diğer sunuların hepsi de kanlı sunu olduğuna göre tahıl sunusu genelde kanlı sunuyla birlikte yapılırdı. Tahıl sunusu hem pişirilmiş hem de pişirilmemiş şeklinde Rab'be sunulabilirdi. Harun ile oğulları bu sunuların bir kısmını kendileri için kabul edebilirlerdi. Harun'un ev halkından erkeklerin hepsi bu sunudan yiyebilirlerdi. Daha önce de belirttiğim gibi tahıl sunusu Rab İsa Mesih'in insanlığını tam bir kusursuzluk içerisinde temsil eder. Bu sunuda onun yani İsa Mesih'in tanrılığını göremeyiz. O kusursuzca insan olduğu kadar kusursuz bir insandı. Tanrı'nın insan için amaçladığı son hedef İsa Mesih'in insanlığında tamamlanmıştır. O ikinci Adem'dir. Ama aynı zamanda son Adem'dir. Yepyeni bir ırkın, yepyeni bir halkın başkanıdır. Elçi Yuhanna onun izinden gitmekte olanlara yazarken şöyle dedi. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. 1 Yuhanna 3 ayet 2. Kardeşim, günümüzün insanı, hatta Adem'in günahından sonra dünyayı doldurmakta olan insan, Tanrı'nın evreninde en büyük başarısızlık örneğini teşkil etmektedir. Bunu düşünmek için hiç zaman harcadın mı? Bu konuda kutsal yazılar çok belirgin ve açık şekilde gerçekleri bize duyurmaktadır. Tanrı sözü şöyle diyor. Hepsi yoldan saptılar. Birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok. Bir kişi bile yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Romalılar 3:12 ve ayet 23. Biz onun evrensel ahlak yasalarına bağlı kalacağız beklentisi içinde değildir Rab. Bu şekilde bizi günahlarımızın yaraştırdığı sonsuz yargıdan kurtaramaz. Çünkü onun yasalarını tutamayız. Her ne kadar çabalasak bile, uğraşsak bile Tanrı bizde her zaman suçlayabileceği bir şey bulacaktır. Biz ruhsal yasayı yerine getiremeyiz, ne de onu tamamlayabiliriz. Biz Tanrı'ya kusursuz bir hayat sunamayız hiçbir zaman. Bundan dolayı da Tanrı bizi kusurlarımız, günahlarımız içerisinde doğru sayamaz. Kutsal kılamaz ve yargıdan kurtaramaz. Onun evrensel yasası buna izin vermez. Onun kutsallığı buna izin vermez. Çünkü Tanrımız evet kutsal bir Tanrı'dır. Bizim Tanrı için yapabileceğimiz en iyi işimiz bile kusurludur. Bu açıdan insan tam bir başarısızlık örneğidir. İnsan barış yolunu arıyor ama bulamıyor. Gazetelerimiz, televizyon ekranlarımız hep bunu haykırmaktadır. Neden böyle olsun? Çünkü kardeşim, her insanın yüreğinde savaş ve şiddet konut kurmaktadır. Bende yoktur deme, sende de vardır. Her insanın yüreğinde savaş ve şiddet, öfke, kin konut kurmaktadır. Bir kişi ne derse desin, ben pasif bir insanım desin. Ben de diyorum ki bu kişinin yüreğinde şiddet yatmaktadır. Fırsat kolluyor ve fırsat geldiği an içindeki şiddet ve savaş bombası patlayacaktır. Televizyonda bir haber izliyordum. Özürlülerin bir gösterisi vardı. İki grup özürlü gösteri yapıyordu. Amaçları insan kardeşliğini, insan sevgisini teşvik edip özürlüler için bazı hakları elde etmekti. Ne oldu biliyor musunuz? İki grup gösterici birden birbirine girdi. Sahne çok çirkindi. Doğrusunu söylemem gerekirse hem insanlarımızdan ve insanlığımdan utandım. Üzerinde sevgi diye yazılan afişlerin insanların başları üzerinde kırılması hoş bir sahne değildi. Çok çirkin ve korkutucuydu. Neden böyle oldu? Çünkü insanın yüreğinde şiddet ve savaş eğilimi vardır da ondan. Bu durum Tanrı'nın insan için amaçladığı bir durum değildir. Onun insan için daha üstün, daha yüce, daha ulu tasarıları vardır. Bu amaçların ne olduğunu öğrenmek ister misin? İstersen o zaman kusursuz İsa'ya bak. Bunu yapmakla Tanrı'yı tümüyle hoşnut eden bir adama bakmış olacaksınız. Evet, Tanrı'yı tümden hoşnut eden bir insan. Bu sadece İsa Mesih'tir. O %100 Tanrı'nın buyruklarını yerine getirdi. O %100 kusursuz bir insandı. Evet, insan olarak yeryüzünde yaşadığı süre her an Tanrı'yı hoşnut eden bir hayat yaşadı. Onun güzelliğini görmemek olanaksızdır. Onun insanlığındaki hoş kokulu karakteri koklamamak olanaksızdır. Sırf onun yeryüzüne gelişi yüreklerde ilahiler besteler. Yeryüzündeki kısa hayatı insanı mesheder. Onun yeryüzünden ayrılışı bile bereketler ve umutlar yağdırdı. Onun insanları kendine çekişi, çaresizlik yörüngesinden kaçamayan dünyamızı umut şarkılarıyla doldurdu. İnsan için şimdi bir umut, amaç, yön vardır. Tanrı'nın amacı, ideali bu günahlı insanda şimdi İsa Mesih sayesinde gerçekleşebilmektedir. Bu sununun yani bu tahıl sunusunun iki yönüne bakmalıyız. Sunuyu oluşturan malzeme ve bir de içinde olmayan malzeme. İkinci bölümün ana hatlarına baktığımızda yoğrulmuş ama pişirilmemiş ayet 1-3 arası, 4-13 arasında da yoğrulmuş ve pişirilmiş ekmekleri görüyoruz. Sonra ilk ürünlerin tahıl sunusu üzerine yağ ve günlük serpilmiş 14-16 ayetler arası. 14-23 ayet arasında da tahıl sunusuyla ilgili yasayı görüyoruz. Leviler 2. bölüm 1. ayette biri Rabbe tahıl sunusu getirdiği zaman sunusu ince undan olmalı diyor. Üzerine zeytinyağı dökerek ve günlük koyarak sunuyu Harun soyundan gelen kahinlere götürmeli. Şimdi sunu getirildiği zaman ince undan yapılmalıydı. Belki de soracaksınız bunun ne önemi olabilir? O günlerde ince un nadir bulunan bir şeydi. Ege yöresinde yolculuk ederken söke un diye bazı reklamlara rastlarız. Bu firmanın fabrikalarına gitseniz orada tahılın ince una çevrildiğini görebilirsiniz. Öyle mükemmel makineler var ki bir ucundan tahıl girer, öbür ucundan en ince un sessiz sessiz torbalara dolar. Eski günlerde un böyle yapılmıyordu. Aslında hemen hemen her evde herkes kendi ununu öğütürdü. Hatırlıyorum, çocukken komşumuzun da böyle bir un öğütme taşı vardı. İki kocaman yuvarlak taş, üst taşın ortasında büyüyecek bir delik, alt taşta da deliğin bulunduğu yere rast gelen odundan bir dingil vardı. Buğdayı üst taşın deliğine doldurup taşı çevirirlerdi. Buğday taneleri iki taş arasına kayıp öğütülmeye başlarlardı. Yandan çıkan un gerçekten kaba undu. Eskiden ince un kullanılacaksaydı bunun uzun zaman havanda dövülmesi gerekirdi. Burada söz edilen tahıl sunusu çok ince undan yapılmalıydı. Bu demek oluyor ki unun hazırlanışında uzun zaman harcanıyordu. Bunu düşünürken İsa Mesih'in karakter özelliklerine bakmamak olanaksızdır. Onun karakter yapısına baktığımızda günümüzün deyimleriyle uyumlu, dengeli bir karaktere sahipti diyebiliriz. İsa normal bir insandı. Hatta diyebiliriz ki yeryüzündeki insanlar arasında normal diyebileceğimiz tek kişi İsa'dır. Diğer insanlara baktığımızda görüyoruz ki günah onların hepsini de anormal duruma getirmiştir. İsa'nın karakter yapısında her yönü diğer yönünü tamamlıyor. Biri öbürünü cüce bırakmıyordu. Diğer insanlarda bir bakarsınız ki karakter yapısında bir yönü diğerlerinden daha fazla gelişmiş ama öbür özellikler cüce kalmış. Üniversitede psikoloji dalında eğitim görenler insan karakterinin değişik özelliklerini incelemiş olacaklardır. İlginç bir şeyi fark etmişlerdir herhalde. Psikoloji öğrencisi insan karakterini bozan ruh hastalıklarını çalışırken eminim ki fark etmiş olacaktır. Söz konusu hastalıklardan küçük bir oranı olsa dahi öğrencinin kendi hayatında başını göstermiştir. Ruh bozukluklarının herhangi birine bakarsak bakalım bunlardan hepsinin de az da olsa hayatımızda bir etkisi olmaktadır. Örneğin bir ruh hastalığı var ki hasta hiç durmadan bir şeyler sayma zorunluluğunu hisseder. Tabii ki aşırı derecede bir saymak hevesi vardır hastada. Biz de ara sıra boş zamanımızda tavandaki mertekleri, kaldırımdaki taşları saymıyor muyuz? İşte bundan söz ediyorum. Şimdi kardeşim sakın telaşlanmaya başlama. Her birimizde bu özellik vardır. Bende vardır, sende vardır, herkeste vardır. Yalnız sayma hastalığı değil, her ruh hastalığından kıl payı da olsa her birimizde bir şeyler vardır. Birkaç yıl önce bir psikolog tüm insanlık bir aşamaya kadar anormaldir dedi. Bence doğru bir teşhis yapıldı. Tanrı'nın amaçladığı kusursuz, mükemmel insan ancak İsa Mesih'te gerçekleşti. Biz, diğer insanlar, hepimiz azıcık da olsa dengemizi yitirmişizdir. İsa yeryüzünde yaşamış olan tek normal insandır. Kutsal kitaptaki karakterleri gözden geçirelim. Her birinde bir anormallik vardı. Şimşon'a büyük ve imkansız gibi gözüken işler yapabilmesi için güç verilmişti. Ama nefsini kontrol etme konusunda oldukça zayıftı. Hatta diyebiliriz ki tüm gücüne rağmen Şimşon bir hanım evladı gibi davrandı. Elçi Pavlos üstün entelektüel güce sahipti. Ama bedeninde bir zayıflık vardı. Simon Petrus tamamıyla duygularının yönetimi altındaydı. Hatta bir kez ne söylediğini düşünmeden İsa için canını feda edebileceğini bile iddia etti. Bunu beyan ettikten kısa bir süre sonra uğruna öleceğini vaat ettiği efendisini üç kere inkar etti. Bence Petrus'un irade alanında belirli bir zayıflığı vardı. Kral Saul kendi isteğini yerine getirmek için inat etti ve hatta Tanrı'nın buyruğuna bile karşı geldi. Onun karakterindeki bu zayıflık sonucu ilkin krallığını ve sonunda yaşamını yitirdi. Tüm bu karakterlere baktığımızda bir dengesizlik, bir uyumsuzluk, bir yamukluk görebiliriz. Kişiliklerinin anormal şekilde gelişmiş yönleri olduğu kadar hiç gelişmemiş cüce yönleri de vardı. Tüm insanlara ve bize kıyasen İsa tam bir karakter dengesine sahipti. O kusursuzdu. Onun insanlığında dengesizlik, yamukluk, uygunsuzluk, şişkinlik göremeyiz. Tapınakta babasının evini haydutlar evine çeviren para sarraflarını şiddetle kovarken gösterdiği irade ve duygu dengesi, küçük çocukları kucağına aldığında sergilediği duygu ve irade dengesinden farksızdır. İsa 12 yaşındayken Yahudi din önderleri ondaki hikmete, bilgeliğe şaşıp kalmışlardı. Sonra insanlara öğretmeye başlayınca Yahudiler şaşırmışlardı. Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir diyorlardı. Yine de Rab-i Mesih herhangi bir durumda değer yargısını verirken entelektüel şekilde bir değerlendirme yapmadı. Davranışlarında ise asla zihinsel ya da mantıksal hesaba dayanmadı. O babanın isteğini yapmak için yeryüzüne gelmişti ve tüm davranışlarının hareket noktası buydu. İsa, Lazar adında birinin mezarı önünde olduğu gibi Yeruşalim'in manzarası karşısında da ağladı. Lazar'ı ölümden diriltti ama Yeruşalim için çetin bir yargının geleceğini ilan etti. Bu yargı İsa'dan sonra 70 yılında Roma orduları tarafından yerine getirildi. Görüyoruz ki İsa sadece duygularınca yönlendirilmedi. Duygusuz olamazdı. Çünkü tam anlamıyla insandı ve duygulara sahipti. Ama o duyguların esiri olmadı. Lazar için ağladı ama onu ölümden diriltti. Sadece onu sevdiği için değil, Tanrı adı yüceltilsin diye onu ölümden diriltti. Yeruşalim için ağladı ama peygamberlik sözüyle bu kenti korkunç bir yargıya bağladı. Neden böyle yaptı? Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim dedi İsa Mesih. Sununun üzerine zeytinyağı dökecek diyor. Biliyorsunuz yağ ve özellikle zeytinyağı kutsal ruhu dile getirir. Kutsal ruhu simgeler. Okuduğumuz Levililer kitabının ilk 3 ayetinde yağ un üzerine dökülür. 4 ve 5. ayetlerde ise yağ un ile karıştırılır. 6. ayette yine üzerine yağ dökülür ve 7. ayette yağ ile karıştırılır. Tahıl sunusu aslında yağ içinde yüzüyordu. Yağ bu sununun önemli bir parçasını oluşturuyordu ve çeşitli şekilde kullanılırdı. Madem ki simgelere bakıyoruz, kutsal ruhu İsa'nın yaşamında fark edebilir şekilde görebiliriz. İsa Mesih kutsal ruhun gücüyle doğdu. Yağ ile yoğrulmuş. Mesih kutsal ruh ile vaftiz oldu. Üzerine yağ döküldü. Mesih ruh tarafından yönlendirildi. Üzerine yağ döküldü. İsa Mesih kutsal ruhun gücüyle öğretti. Mucize yarattı ve çarmıh üzerinde kendini kurban olarak sundu. Yağ ile. Rab ise kusursuz insanlığında bile kutsal ruha ihtiyaç duymuşsa eminim ki senin ve benim kutsal ruha daha çok ihtiyacımız olsa gerek. Biz kendi gücümüzle hiçbir şey yapamayız. Günlük gizli tutulan bir karışımdan yapılırdı ve başka şeylere karıştırılan bir çeşit buhurdu. Kara günlük, Gilead dağında yetişen bir ağacın kabuğundan sızan sakız gibi bir çeşit güzel kokulu bir maddeydi. Bu maddeye Gilead merhemi derlerdi. Onika yengece benzeyen bir çeşit kabuklu deniz canlısından çıkarılan bir maddeydi. Kaslı ise Suriye'de yetişen bir bitkiden elde edilen bir maddeydi. Bunlar saf günlük ile karıştırılırdı ve miktarlar ancak belli kişilerin bildiği bir sırdı. Bugün bu buhurun nasıl hazırlandığı bilinmiyor. Bu tatlı maddelerin ve baharatların karışımı buhur olarak yakıldığında çok güzel bir koku çıkardı ortaya. Bugün bu buhur karışımını yapmak olanaksızdır. Rabbin sırf tapınma için verdiği bir formüle dayanarak hazırlanırdı. Günlüğün güzel kokusu ancak kabuk ezildiği, yakıldığı ya da basınç altına sokulduğu zaman çevreye yayılmaya başlardı. Bu günlük kesinlikle İsa'nın hayatını dile getirir. Mesih ise yeryüzündeki hayatı boyunca ezildi, baskı altına girdi ve böylece insanlığının güzel kokusu bugün bize kadar gelmiştir. İşte Baba Tanrı İsa'da bunu gördü. Onun ezilmişliği ve bu ezilmişlikten çıkan güzel koku babayı hoşnut etti. Kardeşim, biz İsa Mesih'in izleyicileri isek bizim hayatımızdan da güzel kokular savrulmalı, çıkmalı. Böylece herkes ona ait olduğumuzu bilecektir.